Kardeşler hoş geldiniz Konyaaltı Antalya İncil Kilisesi'ne. Sizleri aramızda görmek, birlikte Rabbin adını yücelttik, onu övdük. Şimdi ise asıl kiliseyi kilise yapan, bir araya geldiğimizde birbirimizden öğrendiğimiz zamanı da yapacağız. Rabbin sözüne bakacağız çünkü bakarak sadece Rabbin sözünü öğrenmek değil. Oldu mu? Bir deneyeyim ben sesimi yükseltirim, sorun değil. Rabbin sözüne bakmamızın amacı sadece hatırlamak değil, değişmek. Hepimiz Rabbin sözünden duyarak bilmediğimiz dillerde, anlamadığımız şekilde değil de Rabbin sözü bize bugün ne diyor? Bana ne anlatmaya çalışıyor? Hala bu Tanrı, 2000 yıl önce beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı, bugün de sen ve benle konuşacak mı? Konuşuyor mu? Bu nedenle Rabbin sözüne bakıyoruz birlikte. Gelin Rabbin sözünü okuyalım birlikte, ondan sonra ben adım adım birlikte açmaya çalışacağız. Rab acaba bugün bize ne demek istiyor? Fakat vaazı dinlerken yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Rabbin sözüne kilisede yaklaşırken bir baş sallamaktan daha çok yürekleriniz açık mı? Alçak gönüllülükle mi geliyorsunuz Rabbin sözüne? Ben biliyorum değil de Rab bize bugün ne diyeceksin acaba diyerek mi geliyorsunuz? Bir o önemli. Yürek tutumumuz nedir? Alçak gönüllülükle onun önünde misiniz? Buna dikkat edelim. Aynı zamanda ben size ne söylediğime bakmadan sorgulayın, soru sorun, merak edin, araştırın. Eğer varsa aklınıza takılan bir şey, Rabbin sözüne birlikte tekrar sonrasında da bakabiliriz. Tapınmadan, ibadetten sonra. Gelin okuyalım, Yaratılış 35'e bakacağız birlikte. Yaratılış 34'ü sadece kısaca hatırlatayım. Yaratılış 1'den başladık. Bayağıdır bu vaazlara bakıyoruz. Adem ve dünyanın yaratılışından, Adem ve Havva'dan, Nuh'tan, İbrahim'den bahsettik, geldik bugüne kadar. 34. ayette sadece bir hatırlatma var. 34. bölümde. Yaratılış bölümünde Tanrı'nın anılmadığı tek bir yer. Ve inanılmaz kötülüğün olduğu bir bölüm orası. Okurken bile böyle şaşırıyorsunuz o ayetlerin kutsal kitapta olduğuna. Fakat bu çok önemli bizim için. 34. bölümde Tanrı geçmiyor. Tanrı yok. Gurur var. Kendi akıllarına bel bağlama var. Fakat 35'te bu değişiyor. 35. bölüm 1'den 15. ayete kadar olan kısma bakacağız. Tanrı Yakub'a git, Beytel'e yerleş dedi. Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap. Yakup ailesine ve yanındakilere yabancı ilahlarınızı atın dedi. Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin. Beytel'e gidelim. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrı'ya orada bir sunak yapacağım. Böylece herkes yabancı ilahlarını kulaklarındaki küpeleri Yakup'a verdi. Yakup bunları Şekem yakınlarında bir yabanıl fıstık ağacının altına gömdü. Sonra göçtüler. Çevre kentlerde yaşayan halk peşlerine düşmedi. Çünkü hepsini Tanrı korkusu sarmıştı. Yakup adamlarıyla birlikte Kenan ülkesindeki Luz Beytel kentine geldi. Bir sunak yaparak oraya El Beytel adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü. Rebeka'nın dadısı Debora ölünce Beytel'in güneyindeki meşe ağacının altına gömüldü. Bu yüzden ağaca Alon Bakut adı verildi. Yakup Padan Aram'dan dönünce Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı. Sana Yakup diyorlar ama bundan böyle adın Yakup değil İsrail olacak diyerek onun adını İsrail koydu. Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların atası olacaksın. İbrahim'e, İshak'a verdiğim toprakları sana verecek. Senden sonra da soyuna bağışlayacağım. Sonra Tanrı Yakup'tan ayrılarak onunla konuştuğu yerden yukarı çekildi. Yakup Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere taş bir anıt dikti. Üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktü. Oraya Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere Beytel adını verdi. İbraniler 4:12'de şöyle der: Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu iyilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ya Rab sana şükrediyoruz bu sözün için. Senin sözün Ya Rab yüreklerimizi, yürek tutumumuzu, hayatımızı, sana olan yakınlığımızı ve uzaklığımızı ortaya çıkarsın. Yargılasın ya Rab. Çünkü sen iyi bir yargıçsın. Senin amacın yargılarken uzaklaştırmak değil, yakına çekmek, davet etmek. Lütfen tanı bizi Rab. Davut'un dediği gibi biz de yakarıyoruz. Tanı bizi ey Rab. Sorgula yüreklerimizi. Senden diliyoruz. Bu sözünü sadece anlamakla kalmayalım. Ya Rab, hayatımız değişsin. Senin sözün bizlerde İsa Mesih'te olduğu gibi, Efendimiz İsa Mesih'te olduğu gibi bizlerde de beden alsın. Ki halkımız, etrafımızdaki insanlar senden duysun ve senden görsün. İsa Mesih adıyla. Amin. Kardeşler, yaratılış bölümümüze her bölümüne baktığımızda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ortasından böyle çekip de çıkaramayız. Kültürümüze bir anlamda dönmemiz gerekiyor. Bir de Rabbin sözüne. Neden kültürümüze? Çünkü kültürümüzde peygamberlere Hazreti İbrahim, Hazreti Adem. Bu sözleri eklediğimizde hemen aşırı bir önem veriyoruz. Diyoruz ki Hazreti İbrahim. Hatta bir video yaptık yakın zamanda. Peygamberler günah işlemez. Yaratılış bölümüne baktığınızda fikriniz hızlıca değişir. Yani işlemez değil, işledikleri günahları duyunca kulaklarınızı kapamak istersiniz. Nasıl olur da böyle bir şey Rabbin sözünde yer alır dersiniz utancınızdan. Onları peygamber yapan onların karakteri veya iyilikleri değil, Tanrı'nın ta kendisiydi. İyi olan Rab onları peygamber yaptı. Onlar iyi oldukları için Tanrı onları seçmedi. Tanrı iyi olduğu için, sadık olduğu için, merhametli olduğu için, sevgi dolu olduğu için onları seçti ve kullandı. Adem baş kaldırdı. Havva ile birlikte. Tanrı ne yaptı? Defolun gidin, sizinle bir daha konuşmayacağım. Hayır. Onları yargılarken bile bir gün bu ayrılık bitecek. Bir gün kötü olanın başı ezilecek dedi. Onları gönderirken bile sevgisiyle ve vaadiyle gönderdi. Onları vaatsiz ve umutsuz bırakmadı. Ve bu devam etti. Nuh'la devam etti, İbrahim'le devam etti, İshak'la devam etti. Ve şimdi geldiğimiz birkaç vaazdır baktığımız Yakup'la da devam ediyor. Yakup çok mu iyi bir insandı? Kardeşini kandırdı. Annesiyle birlik içinde babasını kandırdı. Sonra gitti, kayınbabasını bu sefer onu kandırdı. O onu kandırdı. Yalancı. Kandırmaya açık. Çünkü ne istiyor? Bereket istiyor. Tanrı ile güreştiği o ayeti hatırlıyorsunuzdur. Orada güreşirken bile, o güreşirken farkında değil kiminle güreştiğinin. Bereket, beni bereketle. Hala tatmin olmamış bir Yakup var. Hala arayış içinde. Şuna da ulaşırsam o zaman olacak. Bunu da ver bana. Babasını da kandırarak aldığı o bereket bile tatmin etmiyor. Aynı şey ona oluyor. Karanlıkta babası kördü. Karanlıkta kandırdığı babası bu sefer kendisi karanlıkta kandırılıyor. Farklı bir eş verilerek. Sonra dönerken yine bir kandırmaca. Hatta o güreşmeden sonra aklında ne var o güreşmeden önce? Abim, hani kandırıp oğulluk hakkını aldığım abim 400 askerle yola çıkmış, geliyor. Acaba bana ne yapacak? Çoluk çocuk var, aile var, ordu yok ama mal varlığı çok. Önden diyor şey gönderelim, ekstra hayvan gönderelim ki yatışsın onun kızgınlığı. Belki o zaman bize kötü bir şey yapmaz. O güreştikten sonra her şeyin önüne geçip kendisi yürüyor. Tanrı'yı tanıdıktan sonra, Tanrı'nın onu olan bereketinden sonra farklı bir Yakup oluşmaya başlıyor. Fakat uzun sürmüyor. Nereden biliyoruz? Esav'a diyor ki sen git yoluna. Çoluk çocuk var, ben yavaş yavaş geleceğim. Yakup'la bu ayete kadar bir daha görüşmüyor. Aylar geçiyor büyük ihtimal. Çünkü çok olay oluyor. Abisini yine kandırıyor. Hala bir korku var içinde. Tanrı onu bereketlemiş, devamlı Tanrı'nın bereketini hatırlıyor ama hala korkuyor. İşte böyle bir Yakup var. 34. bölüme baktığımızdaki Yakup'un o pasif ve günah içinde olan yolunu düşündükçe daha da çekiniyorsunuz. Ya Yakup gerçekten değişti mi? Geldiğimizde 1. ayette şöyle diyor. Tanrı Yakup'a git Beytel'e yerleş dedi. İlk defa demedi bunu. O ilk Beytel'de bulunduğu noktada abisinden kaçıyordu. Abisi bir ant içti. Dedi ki ben babam vefat etsin. Ben onu öldüreceğim. Ben öcümü alacağım. Bu nedenle korkuyor. Çünkü abisi 400 askerle geliyor. Tek başına gelse yine öldürür de korkmuş ve bekliyor. 400 askerle geliyor. O korkunun nedeni bu. Çıkarken Tanrı ona kendini yine gösteriyor. Meleklerini gösteriyor. Ve orada diyor ki Tanrı'ya, eğer diyor sen beni, Tanrı'yı görmüş. Yani Tanrı'nın meleklerini görmüş. Cenneti, onun egemenliğini görmüş. Birinden bahsediyoruz. Onun tepkisi, eğer beni bereketlersen, eğer bana şunu şunu şunu şunu şunu verirsen, o zaman ben sana inanırım. O zaman ben seni bir nevi kabul ederim. Böyle bir gururla yaklaşıyor. Hiçbir şey yok elinde. Fakat Tanrı yine de sadık kalıyor planına. Yakup çok iyi olduğu için mi? Gördüğümüz gibi alakası yok. Yakup iyi olduğu için değil, Tanrı iyi olduğu için ve Tanrı'nın insanlık için bir planı olduğundan dolayı sadık kalıyor. Git Beytel'e yerleş. Dediğim gibi ilk değil, birkaç bölüm önce yine söylemişti. Beytel'e yerleşmek yerine ne yaptı? Şekem'e gitti. 34. bölümü okursunuz. Şekem'de neler olmuş, neler bitmiş. Yine Tanrı hatırlatıyor. Şekem değil, Beytel'e git. Beytel'e yerleş. Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap. Çok da ilginç bir hatırlatma. Kimim ben? Seni koruyan Tanrı'yım diyebilirdi. Fakat söylediği şey, ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya. Burada Tanrı bizimle hala bu geçerli. Sana ve bana kendini bir peygamber aracılığıyla değil, kendisi göstermek istiyor. Seni tanımak istiyor ve senin de onu tanımanı istiyor. Ben kimin özgür, ben İbrahim'e kendini gösteren Tanrı'yım değil. Özgür, hatırlıyor musun o korktuğun an? Orada bulunan ve seni koruyan Tanrı'yı hatırlıyor musun? İşte o Tanrı seni tekrar çağırıyor. Bu nedenle Hristiyanlıkta bizim inancımıza Tanrı'yı tanımak bu kadar önemli. Tanrı, o şu peygamberin Tanrısı değil, senin tanıdığın Tanrı seninle konuşuyor. Burada hatırlatıyor. Hatırlıyor musun o korktuğun akşam? Seni koruyan Tanrı, işte o. O seni çağırıyor. Tanrı'yı tanıyor musunuz? O zaman soru bu. Tanrı'yı nasıl tanıyorsunuz? Nasıl deneyimlediniz? Bu pasif bir Tanrı'yı tanımak değil. Ya o kutsal kitapta yazan Tanrı. Hayır, Tanrı sana kendisini nasıl gösterdi? Nasıl yaptıysa burada bu hak etmeyen peygamberlerle yaptığı gibi hak etmeyen özgürle de yine kendini gösteriyor. Ondan sonra Yakup ailesine ve yanındakileri yabancı ilahlarınızı atın dedi. Kendinizi arındırıp giysilerinizi de değiştirin. Beytel'e gidelim. Bu çok önemli bir ayet. Burada aslında çok güzel geliyor kulağa. Ya bak işte Yakup, Tanrı çağırmış. Yakup temizlenmek istiyor. Fakat Yakup birkaç bölüm önce Rahel ve Lea ile birlikte kaçarken kayınbabasından kaçarken Rahel ne vardı yanında hatırlıyor musunuz? Putlar vardı. Putları saklamıştı. Babasının evindeki putları saklamıştı. Yakup'un bildiğimiz kadar haberi yoktu o an. Putları saklamıştı ve o hikayeyi okurken iyi ki bulunmadı diye seviniyorsun bir an ama sakladığı şey putlar. Buraya geldiğimizde görüyoruz ki putlar sadece bir kişide kalmamış. Yayılmış. Aynı zamanda 34. bölüm. 34. bölümde büyük bir köyü yok ediyor. Birkaç kardeş öldürüyor oradaki erkeklerin hepsini ve oradaki insanları köle olarak alıyor. Böyle kötü bir 34. bölümü okurken lütfen oraya sanki Tanrı bunu teşvik etmiş, istemiş gibi değil. Çünkü Tanrı sonra yargılıyor onları bundan dolayı. Fakat gördüğümüz gibi çıkarken ellerinde putları var. Her şeyleri dolu dolu gidiyorlar. Tanrı çağırmış Beytel'e. Buradan dediğim gibi aklınıza hemen şey gelebilir. Yakup bak ya, putlardan arınıyor. Çok güzel değil mi? Güzel de putların işi ne orada? Birinci çıkarken eğer bana şunu şunu yaparsan sana inanacağım diyen Yakup'un nasıl oldu da putları oldu, çoğaldı evi halkın içinde? Sana istediğin her şeyi verdim. Sadık olmadım, ben sana sadık kaldım. Her şeyi verdim. Fakat yine de putlara dönüyor. Buradaki bölümlere baktığımızda hemen şey geliyor aklımıza, put. Yani put nedir? Fiziksel bir obje olarak geliyor aklımıza. Müzelere gidip görebilirsiniz oradaki müzelerde bulunan putları vesaire. O geliyor aklımıza. Fakat bize kendi yeni antlaşmaya baktığımızda farklı putlardan bahsediyor. 1. Yuhanna 5.21. Yanlış hatırlamıyorsam hemen ayeti de okuyayım. Şeyde kalmasın. Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun. Kime yazıyor? 1. Yuhanna mektubunu? İmanlara yazıyor. Putlardan koruyun. Put demek sadece bir obje değil. Put, Tanrı'nın yerine koyulmuş, Tanrı'nın yerine geçen her şey. Bunu şey diyebilirsiniz, haşa ben hiçbir şey Tanrı'nın yerine koymam. Zor duruma düştüğünüzde neye sarılıyorsunuz? Kiliseye geldiğinizde demiyorum. Kiliseden çıktığınızda, zor anınızda, evliliğinizde sorun var. Neye dönüyorsunuz ya da kime dönüyorsunuz? Aynen, farklı farklı şeyler. Sağlık problemlerimiz var. Neye dönüyorsunuz? Bu anlamda doktora gitmeyin anlamında bir şey demiyorum burada. Burada bahsettiğim çok daha farklı bir şey. O acıyı hissettiğinizde, ya bu nereden geliyor? Neden bu kadar acı çekiyorum? Neden bu kadar zorluk yaşıyorum? Kime dönüyorsunuz? Neye dönüyorsunuz? İşte burada bence Rabbin sözünde anladığım kadarıyla bize bahsedilen, bize verilen çağrı bu. Test edin. Zor duruma düştüğünüzde aslında zor durumlar çok güzel bir aynadır bizim için. O zor duruma düştüğünüzde gerçek özgürle karşılaşırsın. Hani pazar günü vaaz veren özgür değil, o gerçek özgürle. Gerçekten inanıyor musun özgür bu anlattıklarına? O zaman ortaya çıkıyor. Lay lay lom hazırlık yaptıktan sonra kolay zaten bunu anlatmak. Hazırlık yapmışsın, kaç saatini ayırmışsın. Çok güzel. Ama işler senin istediğin gibi gitmediğinde o zaman gerçek yürek, gerçek özgür ortaya çıkıyor. İşte o zaman Rab'den büyük bir armağandır bu bizim için. Burada Yakup'un gördüğü de, Yakup neden değişmek istedi? Çünkü Tanrı çağırdı. Tanrı o kadar insanı öldüren bu halk, bu kişilerden vazgeçmedi. Fakat oldukları gibi de çağırmadığının da farkında. Tanrı çağırıyor, ilk yaptıkları hemen putları. Putlar, küpeler, ne varsa, başka bir ilahları temsil eden ne varsa onlardan ayırmanız gerekiyor. Burada hemen şey olabilir. Ya ben şimdi Hristiyan olmak istiyorum ya da kiliseye gelmek istiyorum. O zaman bir hayatıma bir çeki düzen vereyim, öyle geleyim kiliseye. Böyle algılanabilir. Hayır. Yakup bilmiyor muydu put olduğunu aralarında daha önce? Biliyordu. Ha, bir anda gözlerim açıldı. Aa bak put varmış etrafımızda mı dedi. Yakup Tanrı'nın çağrısı, o lütfundan dolayı ya hala Tanrı benden vazgeçmiyor, hala çağırıyor beni. Böyle gidemeyiz Tanrı'nın huzuruna. Ya o ya bunlar. Ve orada çağrısı bu putları atalım. Ve halkı, çevresindeki insanlar ona uyuyor. Ve giysilerinin de değişimi var orada. O bile çok ilginç gelebilir kulağa. Ve o da elbette Efesler kitabını bize hatırlatıyor. Efesler 4'te eski benliği çıkarıp yeni benliğin gerektiği. Yani sen kiliseye gelirken ya da bir Hristiyan olduğunda hayatıma bir çeki düzen vereyim değil. Tanrı seni çağırdığı için, Tanrı'nın sevgisini ve lütfunu tattığın için değişirsin. İnsanlar bazen bunu dini kiliseye sokmak istediklerinde böyle algılarlar. Bir hayatıma aman böyle sen Hristiyansın, Hristiyan insan böyle mi yapar? İsa Mesih'i seven böyle mi davranır? Bunlar müjdeci bir yaklaşım değildir. Neden? Çünkü bu dışa bakar. Karşındaki kişinin yüreğiyle ilgilenmezsin o zaman. Tanrı acaba ne diyor diye sormazsın. Ha bu bizden, bu bizden değil. Dışsal olarak görüyorum. Hayır. İlk başta o kişiye Tanrı'nın lütfunu, müjdesini, sevgisini net bir şekilde anlat. O zaman değişimi gör. Değişim dışarıdan değil, yürekten, Tanrı'nın ta kendisinden başlar. Çağıran Tanrı'ya baktık, değiştiren Tanrı'ya baktık ve sonraki konu ise koruyan bir Tanrı var. Bu kadar kötülük yapmışlar etrafındaki insanlara, yapmamaları gereken soymuşlar, çalmışlar, çırpmışlar. Fakat hala Tanrı onları kullanmak istiyor. Neden? Neden? Çünkü biraz önce başlangıçta dediğim gibi, eğer çok güzel bir yaşamları olsaydı, mükemmel insan olsalardı, bu nedenle bence Müslüman kardeşlerimiz peygamberleri günahsız olarak gösterme çabasında. Çok yükseğe çıkarıp ben peygamber miyim kardeşim? Bunu yapamam ben. Demek daha kolay oluyor. Fakat bu bizler için geçerlidir. Bizim için tam tersi. Bizler bu düşmüş insanlara baktığımızda, bu o kadar zorluk içinde olan insanlara baktığımızda teşvik almamız gerekiyor. Tanrı Yakup'u kullandı. İyi olduğu onun iyi olduğu için değil, tam tersine ona rağmen onu kullandı. Onun bu kötülüğe olan bağımlılığına rağmen onu kullandı. Pasif durumuna rağmen onu kullandı. Tanrı da sana yaklaşım bu. Hemen kendime acaba Tanrı beni kullanıyor neden? Kutsal kitabımı okudum, şöyle çalıştım, böyle yaptım, böyle iyiyim, böyle güzelim. Bu mu? Hayır. Tanrı sana rağmen seni kullanmak istiyor. Ve senin düşündüğünden çok daha da büyük planları var senin için. Ve elbette sadık Tanrı dediğimiz gibi. Tanrı planına sadık, Adem'e sadık. Burada diyor ya, her onlarla konuştuğunda, hemen okuyayım orayı da hızlıca. İbrahim'e, İshak'a böyle sıralıyor. İbrahim'e, İshak'a sonra gelecek ki İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a. Onlar yüce olduğu için değil. Ben onlara sadık kaldım. İbrahim böyle sözümden çıktı. Burada yazıyor. Ben İbrahim'e sadık kaldım. İshak benim sözümden çıktı. Ben İshak'a sadık kaldım. Sen sözümden çıktın. Ben sana sadık kaldım. Ve gelecek nesillere de aynısını yapacağım. Koruyan Tanrı ve sadık Tanrı. Neden? Eğer koruyan Tanrı, sadık Tanrı, çağıran Tanrı, eğer bunların hepsi doğruysa Özgür, bugün bize ne var? Yakup için çok güzel şeyler yapmış. Ne demiştik biz? Yakup da kalmamalı. Ben şey diyemem, Yakup'u koruyan Tanrı değil. Benle konuşmak istiyorsa Tanrı, senin ve benim deneyimlerim olur hayatımızda. Öyle anlar olur ki, öyle muhtaç hissedersin ki, işte o gün Tanrı benim gözlerimi açtı. İşte o gün Tanrı benim güçsüz halimde gücüm oldu. İşte o gün dediğimiz anlar vardır. Biz Tanrı'ya böyle yaklaşırız. Fakat nasıl? Bunun da en üst, en derin seviyesi İsa Mesih'in kendisindedir. Beytel, Allah'ın evi anlamına gelir. Tanrı'nın evi. Beyt el. El kelimesi Allah, Tanrı, Elohim oradan gelir. Beyt, evi anlamında Allah'ın evi, Tanrı'nın evi diyor Beytel'e. Yuhanna 1.51'de Tanrı'nın sözünde, İsa Mesih'in sözüne baktığımızda şöyle diyor. İsa kendisini Beytel'deki merdivene benzetiyor. Hemen açıp onu okuyabilir miyim? 1. Yuhanna 1, eğer açıp okursanız sonrasında, vaaz sonrasında, notlarınızın arasında var. Yuhanna 1, hemen okuyorum. Eklemeyi unutmuşum notlarıma. 1.51 şöyle diyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerine, insanoğlu büyük i ile yazılıyor orada, insanoğlu üzerine yükselip indiklerini göreceksiniz. Beytel neyi temsil ediyordu? Tanrı'nın kendisini gösterdiği, o yüceliğinin göründüğü yerdi. İsa Mesih diyor ki işte o, oradan inip çıkan, Yakup'un gördüğü, işte o benim ve ben şimdi sizin aranızdayım. Bunu tekrar ediyor. Sadece orada söylemiyor. 1.14'te de farklı bir şekilde söylüyor bunu. Şöyle diyor 1.14'te. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Gözlerimizle gördük. Deneyimledik. Tanıdık. İsa Mesih o orada görünen o Beytel'deki bir yere ait olan o yüceliği aramızda gelip yaşayarak bütün insanlığa sundu. Ve bugün de sizin ve benim için yaptığı tam da budur. İsa Mesih'i kabul edin diyoruz. Neden bu kadar önemli? Artık bir yere gitmek, bir hacca gitmek, Beytel'de Tanrı çok uzun zaman oraya gelmiş, kendini göstermiş değil. Tanrı sana gelmek istiyor. Seni bir yere, bir lokasyona, bir yere ait ya da gitmek zorunda bırakmak istemiyor. Tanrı sana geliyor. Tanrı sana gösteriyor. Tanrı seninle konuşuyor. Tanrı Özgür'e, git Özgür'e sor değil. Gel benimle konuş. Ben sana anlatayım kim olduğumu. İsa Mesih'in bizler için yaptığı da tam da budur. 1. Korintiler 3.16'da Paulus Efendi şöyle yazmış. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Artık bizler bir tapınağa gidip, bir kiliseye gelip, buraya tapınarak kendimizi kurtulmuş hissetmiyoruz. Buraya gelmemizin sebebi çok farklı. Birbirimizi teşvik etmek, birbirimizden öğrenmek, Rabbin sözünden duymak. Fakat bunu okuduğumuz, buraya geldiğimiz için cennete giden insanlar değiliz. sevap toplamak, muhasebe etmek değil bizim çağrımız. Bizim çağrımız ne? Burada Pavlus'un sözü, Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın o kutsal ruhunu sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Eğer bilseydiniz, yaşamınız değişirdi. Eğer bilseydiniz. Ve bizler bu Tanrı'nın tapınakları olarak dağılıyoruz. Burada kalmıyoruz kendi aramızda. Sen Tanrı diğer insanların da görmesini, diğer insanların da duymasını istiyor ve seni gönderiyor. Kendi ruhunu, kendi yüceliğini sana veriyor bir anlamda. Burada o zaman iki pay var. Birisi İsa Mesih Efendisi ve Rabbi olarak kabul edenlere, bir de onu henüz kabul etmemiş kişilere. İki pay çıkarabiliriz burada. İmanlar için 1. Yuhanna 5.21 dediği gibi, yavrularım kendinizi putlardan koruyun. Sorguluyor musunuz? Ya Rab, senin önüne koyduğun bir şey var mı hayatımda? Ya sana gelmeden önce kaç kapıya gidiyorum? Senden bir şey istemeden önce. Nelere gidiyorum? Neler beni gece ayakta tutuyor? Hani uyuyamadığım akşamlarda ne uyutmuyor beni? İşte o putları Tanrı'ya, Tanrı'nın huzuruna çıkabilmek için onlardan vazgeçiyor musun? Yoksa onları tutarak mı Tanrı'nın huzuruna çıkmaya çalışıyorsun? Sorgula yüreğini. Tanrısın, seni çağırıyor Tanrı hala. Yakup'u, kendini tanıttığı Yakup'u çağırdığı gibi. Aynı zamanda iman etmeyen kişiler için Rabbin sözü var. Rab sizi de çağırıyor. Size davet ediyor. Eğer onu tanımıyorsanız, Tanrı bir dinden başka bir dine bir takım tutar gibi değil. Tanrı, acaba ben öldükten sonra Tanrı bana ne yapacak korkusuyla da değil. Acaba bana ne olacak? Acaba oraya Tanrı ile yüzleştiğimde Tanrı'nın benim hakkımdaki düşünceleri ne olacak kaygısıyla değil. Şimdi seni tanımak, tanıyor, biliyor seni. Fakat o bağınız yok henüz. Seni tanımak ve en önemlisi senin de onu tanıdığın bir bağ istiyor. Cennet bizim için gittiğimizde her şeyin, burada yapamadığımız şeylerin olduğu bir yer değil. Cennet burada başlıyor bizim için. Tanrı'yı tanıdığımız her an buradaki olan kısıtlar orada kalkacak. Burada hastalık var, burada acı var, burada hala günah var. Dünya ve iyi ruh ve dünya kötü olan çarpışıyor. Bu devam ediyor. Bu bir gün son bulacak. Henüz değil. Fakat Tanrı şimdi seni tanımak istiyor. Ve şimdi senin onu tanımanı istiyor. Ve seni çağırıyor. Gelecek misin?